Ayrım 29. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 337. Sesdan'ın sesini duyar duymaz işaret ateşlerini yaktılar. Sally Ann gördüğünü ışıkla belirttiği anda da söndürdüler. Yoldaş Dikkat'in gerillaları meydandaki otları kesmiş, çukurları toprakla doldurup sıkıştırmışlardı. Sally Ann'in inişi kolay oldu. Gerillalar cephanenin geri kalanını ve silahları disiplinli bir sessizlik içinde boşalttılar. Ama yüzlerinde sevinçlerini gizleyemiyorlardı. Malları çabucak ormana götürüp sakladılar. 15 dakika sonra Craig ile Sally Ann boş Sesla'nın kanadı altında yalnızdı.
''Neye dua ediyordu biliyor musun?'' dedi Sally Ann.
''İnşallah bu çeteyi bulamazsın ya da bulsan bile seninle gelmeyi reddederler. Plandan vazgeçip benimle dönmek zorunda kalırsın diye dua ediyordum.''
''Dua etmekte pek usta değilsin galiba değil mi?''
''Bilemem. Birkaç gün boyunca epey alıştırma yapacağım.''
''5 gün.'' diye düzeltti Craig. ''Salı sabaha geliyorsun.''
''Evet, karanlıkta kalkacağım. Gün doğarken Tuti hava pisti üzerinde olacağım. Saat tam 5:22'de.''
''Ama ben pistin temiz olduğuna dair sinyal vermedikçe inmeyeceksin. Tanrı aşkına sinyal yoksa buralarda bekleyip benzinini bitirme, yerine dön. Biz yoksak umut edip durma.''
''Tuti üzerinde 3 saat kalabilecek durumda olacağım. Yani vaktiniz 8:30'a kadar.''
''O zamana kadar gelmemişsek gelemiyoruz demektir. O zaman senin gitme zamanın sevgilim.''
''Biliyorum.'' Sally Ann hala kıpırdamıyordu.
''Craig, ben şimdi yola çıkmalıyım.'' dedi.
''Birkaç gün nasıl dayanacağım hiç bilemiyorum. Orada çölün ortasında beklemek, neler olup bittiğini hiç bilememek, korkularımla hayallerimle baş başa kalmak.''
Craig onu kollarına aldığında titremekte olduğunu fark etti. Sally Ann boğuk bir fısıltıyla ''Senin için çok korkuyorum.'' dedi.
''Salıya görüşürüz, söz.''
''Söz.'' Sally Ann'ın sesi tekrar titredi. ''Bana dön Craig. Sensiz gitmek istemiyorum. Döneceğine söz ver bana.''
''Söz veriyorum.''
Eğilip onu öptü. Sally Ann gülümsedi. Aslında ağlamak üzereydi. Pilot yerine tırmanıp motoru çalıştırdı.
''Seni seviyorum.'' diye kıpırdattı dudaklarını. Sesi motor bastırıyordu.
Cessna'yı yürüttü. Bir daha arkasına bakmadı. Haritada yalnızca 60 mil olarak görünüyordu. Uçaktan bakıldığında hiç de zor bir yol gibi gelmemişti. Ama yerde durum farklı oldu. Arazi sağdan sola doğru alçalıyor, Zambezi Nehri yamacına doğru iniyordu. Onlar tepeleri birbirine dolaşan vadileri izlemek zorunda kalıyorlardı. Bu yüzden yolları hiçbir zaman engebesiz olamıyordu. Gerillalar kendi kadınlarını güvenli bir yere saklamışlardı. Sarah'ın kadınlarla kalmayıp kendileriyle gelmesine pek isteksiz razı olmuşlardı. Yolda o da bir erkek kadar yük taşımak, yoldaş Dikkat'in adım temposuna uymak zorundaydı. Demir tepeler güneşin sıcağını emiyor, geri püskürtüyordu. İnişler de tırmanışlar kadar zordu. Taşıdıkları ağır yükler omuzlarını kesiyor, sırtlarını büküyor, bacaklarını dermansız bırakıyordu. İzledikleri fil yolları küçük yuvarlak çakıllarla doluydu. Onları buraya yağmur suları getirmişti. Üzerine bastıkça bu taşlar yuvarlanıyor, dengelerini tehlikeli biçimde kaybetmelerine yol açıyordu. Gerillalardan biri yere düştü, bileği şişti, çizmesini giydiremediler. Onun yükünü diğerleri paylaştı. Kadınların beklediği kampa kadar yolunu kendi bulsun diye onu arkada bırakıp ilerlediler. Küçük Mopani arıları bütün gün rahat bırakmadı onları. Ağızlarının, burunlarının, gözlerinin etrafında uçup durdular. Nem arıyorlardı aslında. Geceleri de sivrisineklerle başları dertteydi. Yolun üzerinde bir ara çeçesineği kuşağından geçtiler. İşkenceye sessiz, sinsi çeçesinekleri de katıldı. İnsanın tenine öyle hafif konuyorlardı ki, o yakıcı iğneleri batıncaya kadar fark edilmiyorlardı bile. Saldırı tehlikesi hep vardı. Birkaç milde bir ya ilerideki ya geride gözcüler işaret veriyor, herkes saklanmak zorunda kalıyor, parmakları tetikte yeni bir işaretin gelmesini bekliyorlardı. Yavaş, meşakkatli, sinir bozucu bir yürüyüştü. 2 tam gün sürdü. Dondurucu şafak, kavurucu öğle, sonra yine karanlık. Sonunda Sera'nın babasının köyüne vardılar. Vusamanzi'ydi yaşlı babanın adı. Usta bir sihirbazdı. Matabele kabilesinin yağmurcusuydu aynı zamanda. Bu meslektekilerin hepsi gibi yalnız başına yaşar, çevresinde yalnızca karıları ve ailesinin en yakın üyeleri bulunurdu. Sıradan insanlar, doğaüstü güçleri olanlara ne kadar saygı duyarlarsa duysunlar, onlarla bir arada bulunmaktan kaçınırlardı. Ya kehanet ya tedavi için gelir, hizmetin bedelini bir keçi ya da başka hayvanla öderlerdi. İşleri bitince de teşekkür edip çabucak uzaklaşırlardı onun yanından. Vusamanzi'nin köyü Tuti Misyon İstasyonu'nun birkaç mil kuzeyinde kalıyordu. Tepe üzerinde varlıklı bir toplumdu. Birçok kadınları, keçileri, tavukları, vadide bol bol mısır tarlaları vardı. Gerillalar kopyenin altındaki ormana yayıldılar. Sera'yı elçi olarak yollayıp durumun güvenli olduğundan emin olmaya çalıştılar. Ayrıca köy halkını kendilerinin ormanda olduğu konusunda da uyarmak istediler. Vusamanzi adını boşu boşuna kazanmamıştı. Bu ismin anlamı suları yükselten demekti. Zambezi'yi ve kollarını yönetebildiği söylenirdi. Gençliğinde kendisine ücretini vermeyip aldatan genç bir reisin köyünü yıkmak için bir sel yollamıştı oraya. O günden bu yana onun canını sıkan daha birkaç kişi de bu sularda esrarengiz biçimde boğularak ölmüştü. Vusamanzi isterse suların kıyıya su içmeye gelen bir insanı bile içeriye çekecek biçimde kabardığı anlatılırdı. Böyle bir olayı gören falan yoktu ama Vusamanzi artık ücretlerini toplamada pek de sıkıntıya uğruyor denilemezdi. Saçları bembeyazdı, kısa bir sakalı vardı, o da beyazdı. Zulu modeli kürek biçiminde keserdi sakalını. Sera herhalde geç doğmuş çocuklarından biriydi ama güzelliğini babasından almıştı. Yakışıklı adamdı Vusamanzi, gururluydu. Artık sihirbaz doktor kılığını da bir kenara bırakmıştı. Basit bir kasık bağı takıyordu. Vücudu dimdik, incecik, sesi tok ve dengeliydi. Craig'i selamladı. Sera'nın ona büyük saygı gösterdiği pek belliydi. Bir açanağını genç karılarından birinin elinden aldı, diz çöküp babasına kendi sundu. Yaşlı babanın da ona hayatında özel bir yer verdiği anlaşılıyordu. Seviyordu bu çocuğunu, ona sevgiyle gülümsedi. Sera onun ayakları dibine oturdu. Baba Craig'in anlattıklarını dinlerken onun başını okşadı. Sonra onu yemek pişirme işinde karılarına yardıma yolladı. Ormandaki gerillalara da yemek gidecekti elbette. Vusamanzi dikkatini bir kere daha Craig'e çevirdi.
Tungata Zebive, yani adaleti arayan dediğiniz bu adam, Samson Kumalı olarak dünyaya gelmişti. Halkımızın ilk kralı Mizili Kazi'nin soyundan gelir. Eskilerin kehanetlerini üzerinde taşıyan biridir. Shona askerleri onu esir aldıkları gece ona sorumluluklarını bildirmek, kralın sırlarını açmak için ben çağırtmıştım onu buraya. Eğer hala sağsa, kızımın dedikleri doğruysa, onu kurtarmak için elimden geleni yapmak her Matabele'nin görevidir. Halkımızın geleceği onun elindedir. Size nasıl yardımcı olabilirim? Söyleyin yeter.
Craig yiyecek vererek zaten yardımcı oldunuz diye teşekkür etti ona. Şimdi de bilgi istiyoruz.
Sor Kufela, bildiğim her şeyi anlatırım.
Tuti misyonuyla askerlerin kampı arasındaki yol buraya yakın değil mi?
Şu tepelerin ardında diye gösterdi ihtiyar.
Sera'nın anlattığına bakılırsa her hafta bu yoldan kamyonlar gelirmiş, hep aynı günde. Kamptaki askerlere ve tutuklulara yiyecek götürürlermiş.
Doğrudur. Her hafta pazartesi öğleden sonra geç saatlerde kamyonlar buradan mısır ve diğer erzakla yüklü olarak geçerler. Ertesi sabahta boş olarak dönerler.
Kaç kamyon?
2, ara sıra da 3.
Onları koruyan kaç asker var?
2 tane önde, şoför yanında, 3-4 kişi de arkada. Bir tanesi hızlı ateş eden bir makinelinin başında, kamyonun tepesinde.
Craig kendi kendine bir ağır makineli diye tercüme etti. Askerler çok tetiklidir, kamyonlar da hızlı gider. Geçen pazartesi de vaktinde geldiler mi diye sordu Craig.
Geldiler.
Bu samanzi ak saçlı kafasını salladı. Demek ki bu düzenin hala devam ettiği kanısında diye karar verdi Craig. Buna kendisi de inanmalı. Her şeyi bu varsayım üzerine kurmalıydı. Başka çare yoktu. Buradan misyon istasyonuna yol ne kadar diye sordu.
Şuradan şuraya.
Sihirbaz doktor kolunu gökyüzündeki bir başka noktaya kaydırdı. İşaret ettiği uzaklık 4 saat gibi gözüküyordu. Yaya bir insana göre. Demek ki 15 mil falan olmalıydı.
Peki buradan askerlerin kampına?
Bu samanzi omuzlarını kaldırdı.
Yine o kadar.
Güzel. Craig haritayı açtı. 2 noktaya da aynı uzaklıkta olduklarına göre nerede bulunduklarını oldukça sağlıklı olarak tahmin edebilirdi. Zamanları ve uzaklıkları hesaplayıp haritanın kenarlarına not almaya koyuldu. Sonunda başını kaldırdı.
Bir gün bekleyeceğiz dedi. Adamlar dinlenecek, kendilerini hazırlayacaklar. Kadınlarım onları besler diye kabullendi bu samanzi.
Sonra pazartesi günü sizinkilerden bazıları bana yardım edecek.
Burada yalnızca kadınlar var dedi yaşlı adam.
Bana da kadınlar gerekli, genç kadınlar, güzel kadınlar. Ertesi sabah şafaktan önce Craig'le yoldaş Dikkat yanlarına bir koşucu alıp tepelerin ardındaki yolu keşfe gittiler. Tıpkı Craig'in hatırladığı gibi kaba bir yoldu. Ağır kamyonlar oraya derin izler oymuşlardı. Ama 3. Tugay 2 yandaki bitki örtüsünü temizlemiş, pusu ihtimalini azaltmaya çalışmıştı. Öğleden biraz önce Peter Fungabera'nın öğle yemeği için durduğu yere vardılar. Craig belleğinin iyi çalıştığını bir kere daha anladı. Oradaki küçük köprüye bir yokuştan inerek yaklaşılıyordu. Sonra toprak yoldan bir süre gitmek gerekiyordu. Konvoy yavaşlamak, düşük vitese geçmek zorundaydı. Tam pusu kurulmaya elverişli yerdi. Craig koşucu haberciyi bu samanzinin köyüne yollayıp ekibin geri kalanını oraya çağırdı. Beklerken Craig'le yoldaş Dikkat planlarını bir kere daha gözden geçirip araziye uyumladılar. Esas saldırı köprüde yapılacaktı. Ama orada başarısızlığa uğrarlarsa konvoyun geçmesini önleyecek bir de yedek planları olmalıydı. Gerillalar onların bulunduğu yere geldiği zaman Craig yoldaş Dikkat'i yanında 5 adamla köprünün karşı tarafına yolladı. Köprüden görünmeyecek bir yere yerleştiler. İri bir moba hoba ağacını kesip yolun üzerine devirdiler. Etkili bir barikat yarattılar. Orada komuta yoldaş Dikkat'te olacaktı. Craig ise köprü saldırısının koordinatörüydü.
Şona dili bilen arkadaşlar hangileri diye sordu Craig.
Şu arkadaş şu ana kadar iyi konuşur. Şu da biraz daha az.
Onlar dövüşe katılmayacak. Onları kaybetmeyi göze alamayız diye emir verdi Craig. Kamp için gerekli onlar.
Yoldaş Dikkat, onları avucumun içinde saklarım diye kabullendi.
Şimdi gelelim kadınlara.
Sarah köyden kendi 3 üvey kardeşini seçmişti. Yaşları 16'dan 18'e kadardı. Yaşlı sihirbazın kızları arasında en güzelleri bunlardı. Craig onlara oynayacakları rolü anlatırken kıkırdaştılar, başlarını eğdiler, ellerini ağızlarına kapattılar, utanmış gibi yaptılar. Ama bu serüvenden büyük zevk aldıkları da belliydi. Ömürleri boyunca bu kadar heyecanlı bir şey gelmemişti başlarına.
Anladılar mı diye sordu Craig Sarah'a. Bu iş tehlikeli bir iş. Ben ne diyorsam tam öyle yapmaları gerek.
Ben de onlarla olacağım diye güvence verdi Sarah. Hep yanlarında olacağım. Bu gecede, özellikle bu gece.
Kızları korumak içindi bu tedbir. Sarah kardeşleriyle genç gerillalar arasında yer alan bakışmaların farkındaydı. Gülüşen kızları oradan götürdü. Çalı çırpıdan hazırladığı barınağa soktu. Kendisi de barınağın kapısına yerleşti.
''Bu çalıların dikenleri insan yiyen arslanı bile engeller, Kufela'' diye açıkladı Craig'e. ''Ama bir kızın canı fingir demek istedi mi ona engel olacak tedbir yoktur. Bu gece pek iyi uyuyacak değilim.''
Sonunda Craig de uykusuz bir gece geçirmek zorunda kaldı. Yine rüya görüyordu. Bacağını mayın tarlasında kaybettikten sonra iyileşme döneminde sık sık gördüğü karabasanların aynısıydı bunlar. Mayınlar arasına sıkışmıştı rüyasında. Uyanamıyordu da. Sonunda Sarah onu sarsarak uyandırdı. Craig öylesine titriyordu ki dişleri birbirine vuruyordu. Terler gömleğini sırılsıklam etmişti. Sera hemen anladı. Yanına oturup onun ellerini anlayışla tuttu. Titremelerin geçmesini bekledi. Ondan sonra alçak sesle konuşmaya başladılar. Diğerlerini rahatsız etmemek için fısıldıyorlardı. Tungata'dan, Salyan'dan söz ettiler. Her biri hayatta neler beklediğini, bunları elde etme şansının ne kadar olduğunu anlattı. Ben yoldaş bakanla evlendiğim zaman tüm Matabele kadınları adına konuşabilecek durumda olacağım. Erkekler onlara hep sürü muamelesi ediyor. Şimdi bile ben eğitilmiş bir hemşire ve öğretmen olduğum halde yine de ayrı yerde kadınların ateşi başında yemek yemek zorunda kalıyorum. O iş bittikten sonra bir de ücret kampanyası açacağım. Matabele kadınlarının haklarına kavuşması, değerlerine göre muamele görmesi için bunlar şart. Craig Sara'ya karşı duyduğu saygının da artıp sevgisinin düzeyine vardığını fark etti. Tungata Zebive'ye layık bir kadındı bu kadın. Konuşurlarken Craig ertesi gün için duyduğu korkuları yenmeyi başardı. Gece hızla ilerledi. Bir ara Craig kolundaki saate bakıp şaşaladı. 4 olmuş, vakit geldi diye fısıldadı. Teşekkür ederim Sara. Ben pek cesur bir insan değilimdir. Yardımına ihtiyacım vardı. Sera çevik bir hareketle ayağa kalktı, başını eğip ona baktı. ''Kendine haksızlık ediyorsun, bence çok cesur bir insansın.'' dedi. Sonra kız kardeşlerini uyandırmak üzere uzaklaştı. Güneş tepedeydi, Craig nehrin karşı tarafında iki kara kayanın arasındaki boşluğa uzanmış yatıyordu. AK-47'si önünde hazırdı. Namlu tahta köprünün karşısındaki dar toprak yola dönüktü. Uzaklıkları adım adım ölçmüştü. Yattığı yerden köprünün parmaklığına tam 120 metre vardı. Destekli atışta çok kolaydı bu mesafe. Ne olur gereği olmasın Tanrım diye dua etti. Gözleri karşı kıyıyı bir kere daha taradı. Köprünün altında 4 gerilla vardı. Yarı bellerine kadar soyunuktular. Tüfekleri de vardı ama asıl silahları 5 kademelik fil yaylarıydı. Craig bir gün önceki gösteriyi seyredene kadar bu silahlara pek de güvenmemişti. Yaylar sert, esnek tahtadandı. Uçları birbirine yeşil ceylan derisi şeritlerle bağlanmıştı. Bu şeritler kurutulmuş, demir gibi sertleştirilmişti. Kururken çektikleri için yayın şaftını da bükmüşlerdi. Yayın ipi örülmüş deriydi. Naylon kadar sağlamdı hemen hemen. Craig bile o hatırı sayılır kuvvetine rağmen bu yayları gerememişti. Herhalde 50 kilodan fazla bir güç gerekiyordu. Ayrıca insanın parmaklarının nasırlı olması, göğüs ve kol kaslarının ona göre gelişmiş olması da şarttı. Ok uçları çelikti, kolay girmesi için iğne gibi sivriltilmişti. Gerillalardan biri gösteri sırasında bu oklardan birini 30 metre uzaklıktan atmış, baobab ağacının gövdesine 50 santim sokmuştu. Baltayla kesip çıkarmak zorunda kalmışlardı oku. Aynı ok insana atılsa bir tarafından girer, öteki tarafından çıkardı rahatça. Filin bile göğsünün bir yanından girip öte yanından çıkabilirdi. Şu anda köprünün ayakları altında 4 okçu hazırdı. 10 adam da kıyıdaki diz boyu suların içine çömelmişlerdi. Yalnızca kafalarının tepesi görünüyordu. Yamaç dik olduğu için kıyıdan geçenler göremezdi onları. Ayrıca kıyı çalılarının yaprakları da saklıyordu kafalarını. Yaklaşan kamyonların motor sesi değişti. Vites küçültüp yokuşa sardırmışlardı. Craig o tepeden aşağı yürümüş, çevrede durumu belirten iz var mı diye kontrol etmişti. Rodezya polisindeki eğitimini kullanmıştı bunun için. Yan yatmış otlar, bitkiler, bir maden parıltısı ya da kıyıdaki kumlarda ayak izi gibi şeyler aramıştı. Yoktu öyle bir ipucu. ''Şimdi başlıyoruz.'' dedi Sera. Kız kardeşleriyle birlikte Craig'in yanındaki kayanın ardında hazır bekliyorlardı. Hakkı vardı. Artık plan değiştirmek için vakit çok geçti, mecburdular. ''Haydi.'' dedi Craig ona. Sera ayağa kalktı, Blue Jean ceketini sırtından çıkarıp yere attı. Kardeşleri de çabucak onun gibi yaptılar. Soyunup çırılçıplak kaldılar. Boncuklu şeritlere asılı minik kasık örtüleri dışında hiçbir şey yoktu üstlerinde. Örtüler tam kasıklarındaki tüylü kısımları kapatıyordu. Ama kıyıya doğru koşarlarken kıpırdayıp açılmaktaydı. Dimdik genç kalçaları ortadaydı. İnce bellerinin altında biçimli çıkıntılar oluşturuyorlardı. Gülün diye seslendi Craig onların ardından. Oyunlar oynayın. Çıplaklıklarından ötürü hiç utanç duydukları yoktu. Kırsal bölgelerde boncuklu örtücükler bekar matabele kızları için hala geleneksel bir kılıktı. Sarah bile kente okumaya gidinceye kadar hep bunlardan giymişti. Birbirlerine su atıp oynuyorlardı. Sular kara, parlak tenleri üzerinde ışıldıyordu. Gülüşlerinde heyecanlı, soluk soluğa bir hava vardı. Her erkeğe çekici gelirdi bu. Ama Craig gerillaların pek etkilenmediğini görüyordu. Seyretmek için başlarını bile çevirmemişlerdi. İşlerinde profesyoneldi bu adamlar. Tüm dikkatleri yaklaşan tehlikeye çevrilmişti. Baştaki kamyon ilerideki tepenin üzerinde belirdi. 5 tonluk bir Toyota'ydı. Onları Botswana sınırına kadar izleyene pek benziyordu. Aynı kum rengine boyanmıştı. Tepesinde ağır makinelinin başında bir asker görünüyordu. Arkadan ikinci zırhlı kamyon ortaya çıktı. ''Ne olur üçüncüsü olmasın, tanrım iki tane olsun.'' diye soludu Craig. AK-47'nin üzerine eğilip onu kucakladı. Namlu parlamasın diye üstüne otlar örtmüştü. Kendi elleri ve yüzü de nehir kenarındaki çamurlarla karaya boyanmıştı. Kamyonlar iki taneydi, yokuştan aşağı inmeye başladılar. Sarah ile kardeşleri diz boyu suda ayaktaydılar, askerlere el salladılar. Baştaki kamyon biraz yavaşladı, kızlar kalçalarını salladılar, tahrik edici kahkahalar attılar. Islak parlak memelerini titrettiler. Ön kamyonun sürücü bölümünde iki adam vardı. Bir tanesi teğmendi. Craig bere rozetini görebiliyordu. Sırıtıyordu adam. Dişleri de rozeti kadar parlaktı. Şoföre bir şeyler söyledi. Frenler gıcırdadı. Kamyon köprünün hemen yakınında durdu. İkinci kamyon da onun gerisinde durmak zorunda kaldı. Genç subay kapıyı açtı, kamyonun basamağında durdu. Arkadaki askerlerle tepedeki makineli görevlisi eğildiler, çapkın sözler haykırdılar. Kızlar Sarah'ı taklit ederek hemen suyun içine oturdular, vücutlarının alt kısmını sakladılar. İkinci kamyondan bazı askerler saf dışı kalmamak için indiler, öne gelip ötekilere katıldılar. Kızların büyükçe olanlarından biri baş parmağı ve işaret parmağı ile sinsi ve ayıp bir işaret yaptı. Kıyıdan kahkahalar patladı. Genç subay daha da edepsiz bir işaretle karşılık verdi. Askerlerin hepsi kamyondan inip onun ardına yığıldılar. Yalnızca iki makineli görevlisi yerlerinde kalmışlardı. Craig'in bakışları köprünün altına doğru döndü. Okçular doğruluyorlardı. Köprü ayaklarını askerlerle aralarına almışlardı. Nehirde Sarah ayağa kalktı, önündeki örtünün bağlarını gevşetmişti, örtü elindeydi artık. Sanatsal tahrik hareketleriyle sallıyordu onu. Kıyıdaki adamlara doğru yürüdü. Sular oyluklarından süzülürken adamların gülmesi kesildi, ona baka kaldılar. O kalçasını abartmalı hareketlerle kıvırarak yaklaştı. Çok güzeldi. Güneş ışığı tenine plastik gibi bir parlaklık veriyordu. Sanki bu dünyadan olmayan bir yaratıktı. Craig yattığı yerden karşıki adamların ruhsal durumunu tahmin edebiliyordu. Sarah onların durduğu yerin tam altında durdu, ellerini göğüslerinin altına dayayıp onları kaldırdı, başlarını askerlere doğru çevirdi. Tüm dikkatleri onun üzerindeydi artık, tepedeki makineli görevliler bile kendilerinden geçmiş bakıyorlardı. Arka tarafta 4 okçu kıyıya çıkmışlardı. Diz çöküp yaylarını gererken ön kamyona uzaklıkları 10 adımdan fazla değildi. Yaylar kavislendi, adamların sağ elleri dudaklarına doğru geriledi, ıslak kasları şişti, sonra oklar uçuverdi. Hiçbir ses çıkmadı, okların havadan geçişi bile duyulmadı. Yalnızca makineli görevlilerinden biri yavaşça öne doğru kaydı, kamyonun yan tarafına devrildi. Kafasıyla kolları aşağıya sarkarak olduğu yerde kaldı. Öteki sırtını kavislendirdi, ağzı açıldı, hiç sesi çıkmadı. Elini kendi sırtına götürüp oku çekmeye çalıştı. O sırada ikinci bir ok geldi ona. Acı içinde büküldü, devrilip gözden kayboldu. Okçular hedeflerini değiştirdiler. Bu sefer sessiz oklar kıyıdaki askerlere doğru uçmaya başladı. Bir tanesi bağırdı, aynı anda yamacın altında çömelmiş bekleyen gerillalar yerlerinden fırladılar. Okçulara doğru dönen askerlere arkalarından çullandılar. Bu sefer Craig homurtuları, bıçakların savruluşunu, hedefine vuruşunu duyabiliyordu. Bir panga teğmenin bordo beresini de kafasını da ikiye ayırıverdi. Sera geri dönüp koşmaya başladı. Öbür kızları da toplayıp yanına aldı. Genç olanlardan bir tanesi suyun derinleştiği yerde bir çığlık attı. Bir tekel silah sesi duyuldu. Askerlerin tübünün yere serilmesine bu kadarı yetti. Ama gerillalar hala uğraşıyorlardı o askerlerle. Kesiyor, biçiyor, doğuruyorlardı. ''Sera!'' diye seslendi Craig. ''Kızları ormana sok!'' Sera gömleğini kaptı, kız kardeşlerini çoban gibi ormana götürdü. Craig elinde AK'sıyla köprüye koştu. Gerillalar ölüleri soymakla meşguldüler. Bu işi ustalıkla yapıyor, kol saatlerini alıyor, cepleri cüzdanları tertemiz ediyorlardı. ''Vurulan oldu mu?'' diye sordu Craig. O bir tek tüfek sesi kuşkulandırmıştı onu ama kayıpları yoktu. Craig onlara soygunu bitirmeleri için 2 dakika süre tanıdı. Sonra bir ekip seçip tepeye yolladı. Sürpriz olup gafil avlanmamak için tedbir aldı. Ölü şonaların başına döndü. ''Gömün bunları.'' Kocaman mezarı önceki gün öğleden sonra kazıp hazırlamışlardı. Çıplak cesetleri oraya sürüklediler. Kamyonlardan birinin yan tarafında kan izleri vardı. Makineli görevlisinin başından akan kanlardı bunlar. ''Şunu yıkayın.'' Gerillalardan biri matarasını nehirden doldurup getirdi. ''Üniformaları da yıkayın.'' Bu sıcakta 1 saat sürmezdi kuruması nasılsa. Sera döndüğünde gömme ekibinin işi henüz bitmemişti. Genç kız giyinmişti yeni baştan. ''Kızları köye yolladım. Buraları iyi tanırlar. Bir şey olmaz.'' dedi. ''İyi yapmışsın.'' Craig öndeki kamyonun sürücü yerine çıktı. Anahtar kontağa takılıydı. ''29. ayrımın sonu. Sayfa 348.